Ayrım 2. Avrupa Birliği ülkelerinde kamu sektöründe engelli personel istihdamı. Sayfa 18. İspanya'da kamu sektöründe engelli personel istihdamı. 1978 tarihli İspanya Anayasası'na göre tüm İspanyol vatandaşları kanun önünde eşittir. Irk, cinsiyet, fikir veya herhangi bir kişisel veya sosyal durumdan ötürü ayrımcılığa maruz kalamaz. Bireylerin ve ait oldukları grupların özgürlük ve eşitliğini etkili bir şekilde garanti altına almak, haklarını kullanmalarına engel olan etkenleri ortadan kaldırmak ve bütün vatandaşların siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmak yetkililerin görevidir. Kamu otoriteleri vatandaşlara sunulan haklardan engelli bireylerin de faydalanabilmesi için gerekli olan özel korumayı sağlamakla yükümlüdürler. Bütün vatandaşlar kamu hizmetine girişte eşit erişim hakkına sahiptirler. Kamu görevlilerinin temel statüsüne ilişkin kanuna göre, kamu çalışanları kamu yararına hizmet eden kamu kurumlarında ücret karşılığında görev yapan kişiler olarak tanımlanmıştır. Kamu çalışanları devlet memurları ve devlet memurları dışındakiler olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Devlet memurları statü hukukuna tabidirler. Genel kamu yönetimine ilişkin hizmetler devlet memurları tarafından görülür. İspanya'da devlet memurları görevlerinin gerektirdiği eğitim düzeylerine göre 4 gruba: A. Üniversite eğitimi, B. Yüksek teknik eğitim, C. Ortaokul eğitimi ve diğerleri belli bir eğitim seviyesi gerektirmeyen olmak üzere ayrılmıştır. Devlet memurlarının işe alınmasında öngörülen sınav süreci 3 türlü uygulanabilmektedir. Sınav, yarışma, liyakatin değerlendirildiği ayrıksı sistem. Sınav yarışma, hem sınavda başarılı olma hem de liyakat değerlendirmesi vardır. Engellilerin istihdamı konusunda temel mevzuat şunlardır. Kamu çalışanlarının temel statüsüne ilişkin 7 Taksim 2007 sayılı ve 12 Nisan 2017 tarihli kanun, engelli personelin kamu kurumlarına istihdamı konusunu düzenlemiştir. 2271 Taksim 2004 sayılı kararname, engelli bireylere iş sağlanması ve kamu hizmetine girişine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. İspanya'da 2008 tarihinde engellilik durumuna ilişkin bir anket yayınlanmıştır. Bu ankete göre İspanya'da engelli bireylerin sayısı 3.847.900 kişidir. Nüfusun %8,5'u. Engelli birey %33 veya daha yüksek oranda engele sahip kişidir. Bu oran iki özel durum göz önüne alınarak belirlenir. Birincisi kişinin kalıcı sakatlığının yol açtığı hareket kısıtlılığının değerlendirilmesidir. İkincisi ise kişinin topluma bireysel olarak katılımını kısıtlayan sosyal etkenlerin, aile, ekonomik, çalışma, kültürel ve çevresel faktörler belirlenmesidir. %33 veya daha yüksek oranda engele sahip bireylere verilen engelli belgesi, engellilere tanınan haklara sahip olmayı sağlar. Engelli bireylerin kamuda istihdamına ilişkin temel ilkeler şunlardır. Eşit fırsatlar, eşit muamele, bilgiye erişim kolaylığı, çalışma ortamının engellilere uygun düzenlenmesi. 23 Taksim 1998 sayılı kanun ile boş kadroların en az %3'ü kadar kota uygulaması getirilmiştir. 53 Taksim 2003 sayılı kanun ile boş kadroların en az %5'i kadar kota uygulaması getirilmiştir. 26 Taksim 2011 sayılı kanun ile değiştirilen 7 Taksim 2007 sayılı kanun ile de boş kadroların en az %7'si kadar kota uygulaması düzenlenmiştir. Zihinsel engelli bireylere yönelik olarak %2'lik özel bir kota uygulaması da mevcuttur. Engellilerin diğer adaylarla eşit şartlarda sınavlara katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Sınav kurulu seçim sürecinde sınav süresini veya kişilerin sınav sırasında karşılaşabileceği zorlukları göz önüne alarak gerekli kolaylıkların sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapar. Zaman konusunda sınav süresine ek süre verilebilmektedir. Her engelliye engel durumuna göre 60 dakika süren yazılı ya da sözlü sınavlarda ek süre sağlanmalıdır. Örneğin katılımcı görme engelli belgesine sahipse 15 dakika ek süre verilebilir ya da katılımcı hiç görmüyorsa 30, 45 hatta 60 dakika daha ek süre verilebilir. Engelli olarak başvuranlar isteklerini başvuru formunda belirtmeli ve eşit şartlarda seçim prosedürüne dahil olabilmek için gerekli özel ihtiyaçlarını açıklamalıdırlar. Engelli başvuranlar engel derecelerini gösterir belgenin yanı sıra engel derecelerini değerlendiren teknik kuruldan alınan raporu da başvurularına eklemelidirler. Engelli bireylere sınav esnasında kişisel yardım ve destek, teknik yardım ve teknolojik destek, sınav sürecine ilişkin ilan ve bilgilere ulaşma kolaylığı sağlanır. Sınav sonrasında engelli personel kadro değişikliği konusunda tercih hakkına sahiptir. Sınav kurulu kişisel durum, yer değiştirme zorluğu veya benzer sebeplerle bu isteği haklı bulursa kabul edebilir. Engelli personel kurumun hedefleri doğrultusunda işe adaptasyonunun sağlanmasını isteyebilir. Bu adaptasyon süreci çalışma yerine ait risklerin önlenmesi, kişi ile önerilen görev arasında uyumun sağlanmasını kapsar. Engelli personelin işe alındıktan sonra kamu görevlileri için düzenlenen eğitim programlarına erişmesi ve katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca kamu kurumları engelli personele özel eğitim programları düzenleyebilir. 2012 yılında zihinsel engelliler için özel ve bağımsız bir işe alım prosedürü geliştirilmiştir. Bu işe alım prosedürü iki aşamadan oluşmaktadır. Yarışma sınavı aşaması. Basit ve anlaşılabilir bir dilde 25 soru sorulmuş ve 60 dakika süre verilmiştir. En yüksek puan 100 olarak belirlenmiş ve sınavı geçmek için en az 50 puan almış olmak şartı getirilmiştir. Sorular kamu yönetimi, anayasal ilkeler ve işin gerektirdiği bilgilerden oluşmuştur. Liyakat aşaması. Bu aşamada yarışma sınavı aşamasını geçen adayların mesleki ve eğitsel yeterlilikleri değerlendirilmiştir. Bu sınava toplam 2588 zihinsel özürlü başvurmuştur. Zihinsel Özürler Federasyonu Madrid'de sınava hazırlanan zihinsel özürlüler için bir eğitim programı düzenlemiştir. Sınav 19 Mayıs 2012 tarihinde yapılmıştır. Toplam 1940 aday sınava katılmıştır. Adayların %86.7'si sınavda başarılı olmuştur. Adayların test sınavındaki ortalaması 10 üzerinden 7.8 olmuştur. 2003-2011 yılları arasındaki dönemde toplam 1595 engelli personel kamu sektöründe işe alınmıştır. Bu 1595 görevin 996'sı açık yarışma sınavıyla, 599'u ise kurum içi yükselme ile doldurulmuştur. Seminer sonunda değerlendirilen konular. Seminer sonunda katılımcılar 3 gruba ayrılmış ve 3 farklı konu başlığında katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Katılımcıların kamu sektöründe engelli personel istihdamı hususunda konu başlıkları itibariyle görüş ve önerilerine aşağıda yer verilmiştir. Yaşanan sorunlar. Engellilerin çalışma hayatına uyumu sorunu. Engel durumlarına uygun iş analizlerinin yapılması. Engellilerin genel olarak vasıfsız işlerde çalıştırılması, vasıflı işlerde çalışma imkanlarının kısıtlı olması. Korumalı iş yeri yasasının çıkarılmamış olması, engelli çalıştırmada kota oranının düşük olması, çalışma ortamlarının engellilere uygun halde olmaması, engelli tanımının eksik olması, engelli mevzuatının dağınıklığı, kadrolara göre kota sisteminin oluşturulmamış olması, farkındalık eğitimlerinin yeterince yapılmaması, çalışmakta olan engellilere sağlanan hizmet içi eğitimin yetersiz olması, yöneticilerin ve diğer çalışanların engellilik konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşmamış olması, engelli kontenjanlarının doldurulmasında denetim ve cezai müeyyide eksikliği, engellilerin iş yerine giderken karşılaştıkları ulaşım sorunları, engelli memurların adaylık eğitimi ve sınavlarında sorunlar yaşaması. Çözüm önerileri. Korumalı iş yerlerinin arttırılması ve bunlara yeterli devlet desteğinin sağlanması. Engeller açısından da iş ve meslek analizlerinin yapılması. Engellilerin mesleklerine uygun işlerde çalıştırılması. engellilerin özür grupları itibariyle ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerin temin edilmesi, engelli istihdamını arttırmak amacıyla engellilerin eğitim düzeylerinin arttırılması ve engellilere yönelik özel eğitim programlarının düzenlenmesi, engelli istihdamında dikkate alınan engellilik oranlarının yeniden düzenlenmesi, engelli istihdamında kurumlar arası diyalogun güçlendirilmesi, farkındalık eğitimlerinin yapılması, kamu ve özel sektör arasında koordinasyonun sağlanması, zihinsel engellilerin çoktan seçmeli ve merkezi sınavın dışında ayrı bir sınava tabi tutulmaları, engelliler için yapılan sınavların işçi ve memurları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, engelliler için esnek çalışma modellerinin uygulanması, engelli sorunlarına ilişkin engelli ombudsmanı oluşturulması, kamu ve özel sektörde çalıştırılacak engelli sayısına ilişkin kotaların yeniden belirlenmesi, ağır engellilerin istihdamında teşvik ve ödüllendirme yapılması, engelli kişilerin eğitim ve kariyerlerine uygun istihdam imkanlarının sağlanması. Başarılı uygulamalar. Engellilere yönelik hukuki düzenlemeler, Türkiye. Engelliler için mesleki eğitim okulları, Almanya. Engellilerin özür durumlarına göre korumalı iş yerlerinde çalıştırılması, Hollanda. Kamudaki çeşitli birimlerin engellilerin sorunlarıyla ilgilenmeleri. Engellilerin istihdam edilirken çalışma ortam ve koşulları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri. Ünvan bazında kota uygulaması, Portekiz. Engelli çalıştırmayan iş yerlerinden alınan cezaların iş yerlerinin rehabilitasyonu ve korumalı iş yerleri için kullanılması, Almanya. Avrupa ülkelerinde daha yüksek kota uygulaması. Özel sektörün engelli istihdamı konusunda teşvik edilmesi. Engelli işsizlere mali destek sağlanması, Hollanda. Bütçe bazında engellilere kota uygulanması, Hollanda. Kurum içi terfide kota uygulanması, İspanya. Objektif sınav ve yerleştirme sistemi, Türkiye. Engelli istihdamına yönelik mevzuatın yaşanan sorunlar çerçevesinde güncellenmesi, Türkiye. Kurumlarda istihdam edilen engellilere ilişkin güvenilir istatistiki bilgiler sağlanması, Türkiye. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ile engellilere mali destek sağlanması, Türkiye. İş ve meslekte eşit muamele için genel çerçeve getiren 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/78/EC sayılı Konsey Direktifi. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. Chapter 1 General Provisions. Article 1 Purpose. The purpose of this directive is to lay down a general framework for combating discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation, as regards employment and occupation, with a view to putting into effect in the member states the principle of equal treatment. İş ve meslekte eşit muamele için genel çerçeve getiren 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/78/EC sayılı Konsey Direktifi Türkçe çevirisi. Bölüm 1 Genel Hükümler. Madde 1 Amaç. Bu direktifin amacı üye devletlerde eşit muamele ilkesinin uygulanması maksadıyla işe alınma ve mesleki açıdan din veya inanç, özür, sakatlık, yaş veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele için genel bir çerçeve ortaya koymaktır. Article 2. Concept of Discrimination. 1. For the purposes of this directive, the principle of equal treatment shall mean that there shall be no direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to in Article 1. 2. For the purposes of Paragraph 1. A. Direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favorably than another is, has been or would be treated in a comparable situation on any of the grounds referred to in Article 1. B. Indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, criterion, or practice would put persons having a particular religion or belief, a particular disability, a particular age, or a particular sexual orientation at a particular disadvantage compared with other persons unless 1. That provision, criterion, or practice is objectively justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary. Or 2. As regards persons with a particular disability, the employer or any person or organization to whom this directive applies is obliged, under national legislation, to take appropriate measures in line with the principles contained in Article 5 in order to eliminate disadvantages entailed by such provision, criterion, or practical. 3. Harassment shall be deemed to be a form of discrimination within the meaning of paragraph 1 when unwanted conduct related to any of the grounds referred to in Article 1 takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. In this context, the concept of harassment may be defined in accordance with the national laws and practice of the member states. 4. An instruction to discriminate against persons on any of the grounds referred to in Article 1 shall be deemed to be discrimination within the meaning of Paragraph 1. 5. This directive shall be without prejudice to measures laid down by national law, which in a democratic society are necessary for public security, for the maintenance of public order and the prevention of criminal offenses, for the protection of health and for the protection of the rights and freedoms of others. Madde 2. Ayrımcılık kavramı. 1. Bu direktifin amaçları bakımından eşit muamele ilkesi ne olursa olsun, birinci maddede sözü edilen nedenler gerekçe gösterilerek doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık yapılamayacağı anlamına gelmektedir. 2. Birinci fıkra bağlamında a. Doğrudan ayrımcılık. Bir kimsenin birinci maddede söz edilen nedenlerden herhangi birine dayandırılarak bir diğer kimsenin benzer bir durumda gördüğü, görmekte olduğu veya görebileceği muameleden daha az tercih edilir, uygun bir muameleye tabi tutulması halinde meydana gelmiş sayılır. B. Dolaylı ayrımcılık. Görünüşte tarafsız olan bir hüküm, kriter, kıstas ya da uygulama, diğer kimselerin durumu ile karşılaştırıldığında belirli bir din veya inancı, belirli bir sakatlığı, özrü, belirli bir yaşta veya belirli bir cinsel yönelimi olan bir kimse için sakınca oluşturuyorsa. Ve 1. Söz konusu hüküm, kriter, kıstas ya da uygulamanın meşru bir amaca dayandığı ve bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılan araçların uygun ve gerekli olduğu tarafsız bir biçimde gerekçe olarak sunulmamışsa veya 2. Belirli bir sakatlığı, özrü olan kimselerle ilgili olarak bu direktif hükümleri tatbik olunan işveren veya herhangi bir kişi veya kurum, bu tür bir hüküm, kriter, kıstas veya uygulamayla ortaya çıkan sakıncaları ortadan kaldırmak üzere 5. maddede zikredilen ilkelerle uyumlu tedbirleri ulusal mevzuat kapsamında da almakla yükümlü tutulmamışsa meydana gelmiş sayılır. 3. Taciz bezdirme. Bir kimsenin itibarını çiğnemek ve bu kimseye karşı yıldırıcı, düşmanca, küçük düşürücü, onur kırıcı veya hakaret edici bir ortam oluşturulması amacıyla veya bu etkiye yol açacak şekilde birinci maddede söz edilen nedenlerden herhangi birine bağlı olarak istenmeyen bir davranışla bulunulması halinde birinci fıkradaki anlamıyla bir ayrımcılık türü olarak sayılır. Bu bağlamda bezdirme taciz kavramı üye devletlerin ulusal mevzuatları ve uygulamalarına uygun olarak tanımlanabilir. 4. Birinci maddede belirtilen nedenlerden herhangi birine bağlı olarak bir kimseye ayrımcılık yapılması yönündeki bir talimat birinci fıkra bağlamında ayrımcılık olarak yorumlanır. 5. Bu direktif, demokratik bir toplumda kamu güvenliği, kamu düzeninin sürdürülmesi, suçun önlenmesi, sağlık ve diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olan ve ulusal hukukla getirilen önlemlere halel getirmez. Article 3. Scope. 1. Within the limits of the areas of competence conferred on the community, this directive shall apply to all persons as regards both the public and private sectors, including public bodies in relation to A. Conditions for access to employment, to self-employment or to occupation, including selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all levels of the professional hierarchy, including promotion. B. Access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced vocational training and retraining, including practical work experience. C. Employment and working conditions, including dismissals and pay. D. Membership of and involvement in an organization of workers or employers, or any organization whose members carry on a particular profession, including the benefits provided for by such organizations. 2. This directive does not cover differences of treatment based on nationality and is without prejudice to provisions and conditions relating to the entry into and residence of third country nationals and stateless persons in the territory of member states, and to any treatment which arises from the legal status of the third country nationals and stateless persons concerned. 3. This directive does not apply to payments of any kind made by state schemes or similar, including state social security or social protection schemes. 4. Member states may provide that this directive, insofar as it relates to discrimination on the grounds of disability and age, shall not apply to the armed forces. Madde 3 kapsam 1. Bu direktif topluluğa bırakılan yetki alanının sınırları dahilinde. A. Faaliyet alanı ne olursa olsun ve meslekte yükselme dahil profesyonel hiyerarşinin her kademesinde seçilme kriterleri ve işe alma koşulları da dahil olmak üzere istihdama, kendi namına çalışma veya bir mesleğin icrasına erişimin koşulları. B. Uygulamalı iş tecrübesi de dahil olmak üzere mesleki rehberlik, mesleki eğitim, ileri mesleki eğitim ve yeniden eğilimin bütün türlerine ve her düzeyine erişim. C. İşten çıkarma ve ücret dahil istihdam ve çalışma koşulları. D. İşçi veya işveren örgütleri ya da üyeleri belli bir mesleği icra edenlerden oluşan meslek örgütlerine üyelik ve bu tür örgütlerce sağlanan yararları da kapsayacak şekilde bu örgütlere katılım sağlanması hususlarıyla ilgili olarak kamu kurumları da dahil olmak üzere kamu ve özel sektördeki tüm kişilere uygulanır. 2. Bu direktif tabiyete dayalı muamele farklılıklarını kapsamaz ve üçüncü ülke yurttaşlarıyla vatansız kimselerin, üye devletlerin topraklarına girişleri ve ikametleriyle ilgili hüküm ve koşullar ile ilgili üçüncü ülke yurttaşları ve vatansız kimselerin yasal statüsünden kaynaklanan herhangi bir muameleye halel getirmez. 3. Bu direktif kamusal sosyal güvenlik veya sosyal koruma sistemleri dahil kamusal veya benzer sistemlere yapılan herhangi türdeki bir ödemeye uygulanmaz. 4. Üye devletler özürlülüğe ve yaşa bağlı ayrımcılıkla ilgili olmak kaydıyla bu direktifin silahlı kuvvetlere uygulanmamasını sağlayabilirler. Article 4. Occupational Requirements. Notwithstanding Article 2, 1 and 2, member states may provide that a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in Article 1 shall not constitute discrimination where by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement. Provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate. 2. Member states may maintain national legislation in force of the date of adoption of this directive, or provide for future legislation incorporating national practices existing at the date of adoption. Of this directive, pursuant to which, in the case of occupational activities within churches and other public or private organizations, the ethos of which is based on religion or belief, a difference of treatment based on a person's religion or belief shall not constitute discrimination where, by reason of the natural, by the these activities or of the context in which they are carried out. A person's religion or belief constitute a genuine, legitimate, and justified occupational requirement, having regard to the organization's ethos. This difference of treatment shall be implemented taking account of member states' constitutional provisions and principles, as well as the general principles of community law, and should not justify discrimination or another ground. Provided that its provisions are otherwise complied with, this directive shall thus not prejudice the right of churches and other public or private organizations, the ethos of which is based on religion or belief, acting in conformity with national constitutions and laws, to require individuals working for them to act in good faith and with loyalty to the organization's ethos. Madde 4. Mesleki gerekler. 1. Üye devletler. 2. Maddenin 1. ve 2. fıkra hükümlerine rağmen düzenlemenin amacı, meşru ve gereksinimin ise orantılı olması koşuluyla, ilgili özel mesleki faaliyetlerin doğası, gereği ya da icra edildikleri bağlamda, bu tür bir mesleki özelliğin gerçek ve belirleyici bir mesleki gereksinim teşkil ettiği durumda. 1. maddede sözü edilen nedenlerden herhangi biriyle ilgili bir özelliğe dayalı olarak muamele farklılığının ayrımcılık olarak addedilemeyeceğini öngörebilir. 2. Kiliselerde ve din veya inanç temelli değerleri bulunan diğer kamu kurumları veya özel kurumlardaki mesleki faaliyetlerin bir kişinin dinine veya inancına dayalı bir muamele farklılığının söz konusu olması halinde, söz konusu faaliyetlerin doğası sonucunda veya bunların ifası kapsamında bir kişinin dini veya inancı kurumun değerlerine ilişkin olarak gerçek, meşru ve haklı bir mesleki gereksinim oluşturuyorsa, üye devletler ayrımcılığa yol açmayacaktır. Şekilde bu direktifin kabul edildiği tarihte yürürlükte olan ulusal mevzuatı sürdürebilirler veya bu direktifin kabul edildiği tarihte var olan ulusal uygulamalarla gelecekteki mevzuatın birleştirilmesini sağlayabilirler. Söz konusu muamele farklılığı, topluluk hukukunun genel ilkelerinin yanı sıra üye devletlerin anayasal hükümlerini ve ilkelerini de dikkate alarak uygulanır ve başka bir nedene dayalı ayrımcılık için gerekçe oluşturmaz. Bu direktif hükümlerine farklı bir biçimde olsa da uyulması koşuluyla kiliseler ve din veya inanç temelli değerleri bulunan diğer kamu kurumları veya özel kurumların kendileri için çalışanlardan iyi niyetle ve kurumun değerlerine sadık bir biçimde davranmalarını istedikleri hallerde ulusal anayasalar ve hukuk ile uyumlu bir biçimde hareket etme haklarını halel getirmez. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.